Ayrım 7, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 76, 7. Bölüm. Vanya Anderson'la konuşmaya karar verdikten sonra Yeatstad'a dönerken Wallander birinin iki olay arasındaki benzerliğe ilişkin bir şeyler söylediğini anımsadı. Erikson bir yıl önce evine hırsız girdiğini ama hiçbir şey çalmadığını söylemişti polise. Gösta Runfeld'in dükkanına da hırsız girmiş ve o da hiçbir şey çalmamıştı. Wallander korku içinde arabasını sürdü. Erikson cinayeti yeterliydi. Başka bir kayıba ve cinayete gereksinimleri yoktu. Özellikle Erikson cinayetiyle bir ilişkisi olabilecek başka bir olaya kesinlikle gereksinimleri yoktu. İçinde uçları sivri kazıklar olan kuyulara gereksinimleri yoktu. Wallander bir karabasandan kurtulmak istercesine gaza bastı. Ara sıra da kendisine değil de arabasına sakin olmasını ve akılcı bir şekilde düşünmeye başlaması gerektiğini söylemek istercesine aniden frene basıyordu. Runfeld'in kaybolduğuna ilişkin ne tür deliller vardı? Bunun bazı akılcı açıklamaları olabilirdi. Erikson'un başına gelen olağan dışı bir şeydi ve aynı olayın ikinci kez yinelenmesi olası değildi. En azından Skane'de ve Yeatstad'da böylesi şeyler olmazdı, olmamalıydı. Dükkan sahibinin ortadan kaybolmasının mutlaka mantıklı bir açıklaması vardı ve Vanya Anderson da bunu kanıtlayacaktı. Wallander kendini kandırmayı başaramadı. Vastra Valgata'na gitmeden önce karakola gitti. Koridorda Höglund'u görünce onun trafik polislerinin uyukladığı kafeteryaya götürdü. Kahvelerini alarak köşedeki masalardan birine geçip oturdular. Wallander ona Martinson'un söylediklerini anlatınca genç kadın da onu gibi aynı tepkiyi gösterdi. Bu mutlaka bir rastlantı olmalıydı. Ama Wallander yine de Höglund'a Erikson'un bir yıl önce yaptığı yazılı şikayetin bir kopyasını bulmasını söyledi. Ayrıca genç kadına Erikson'la Runfeld arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını araştırmasını da ekledi sözlerine. Höglund'un işlerinin oldukça yoğun olduğunu biliyordu ama bu her şeyden çok daha önemli bir konuydu ve bir an önce açıklığa kavuşturulmalıydı. Bunu konuklar gelmeden önce evin temizlenmesi olarak algıla dedi ve bu sözleri söyler söylemez de zırvaladığını fark etti. Elimizi çabuk tutmalıyız diye sürdürdü konuşmasını. Arada bir ilişki olmadığını saptarsak işimiz çok daha kolaylaşacaktır. Wallander masadan kalkmaya hazırlanırken Höglund ona bir soru sordu. Bu cinayeti kim işlemiş olabilir? Wallander yerine oturdu. Kanlı kazıklar gözlerinin önünden gitmiyordu. Bilmiyorum dedi. O denli sadistçe bir davranış türü ki sıradan birinin böylesi bir cinayeti işleyebilmesini aklım almıyor. Ruh ya da akıl sağlığı bozuk biri olmalı. Evet diye karşılık verdi genç kadın. Sen de ben de birinin öldürülmesine çok öfkeleniyoruz. Oysa bazı insanlar için bu o denli öfkelenecek bir şey değil ve onlar da gözlerini kırpmadan cinayet işleyebiliyorlar. İşin beni en çok ürküten yanı çok iyi tasarlanmış olmasıydı. Bu cinayeti işleyen kişi her kimse bunun üzerinde zaman harcamış, kafa yormuş. Ayrıca Erikson'un alışkanlıklarını da ayrıntılarıyla bildiği ortada. Büyük olasılıkla onu adım adım izlemiş olmalı.
Bu da belki bize bir kapının açılmasını sağlar dedi Höglund. Erikson'un yakın dostları olmadığını biliyoruz ama onu öldüren kişinin onunla bir yakınlığı mutlaka olmuştur. Kalasları testereyle kesmiş. Bu iş için bile oraya birkaç kez gitmiş olmalı. Onu mutlaka birileri görmüştür ya da o civarda dolaşan yabancı bir araba görmüşlerdir. İnsanlar çevrelerinde nelerin olup bittiğini merak ederler. Kent dışında yaşayan kişiler ormandaki geyikler gibidir. Bizlere bakarlar, bizleri izlerler ama biz onları göremeyiz.
Wallander dalgın bir şekilde başını evet dercesine salladı. Her zamanki gibi dikkatle dinlemiyordu Höglund'u. Bu konuyu daha sonra yine konuşuruz dedi. Ben şimdi çiçekçi dükkanına gideceğim. Wallander karakoldan dışarı çıkarken Ebba ona babasının aradığını söyledi.
Babamı daha sonra ararım dedi Wallander. Şimdi çok işim var.
Olanlar çok korkunç dedi Ebba.
Wallander onun sanki çektiği acılara üzülüyormuş gibi bir tavırla konuştuğunu sezinledi.
Bir keresinde ondan bir araba almıştım dedi Ebba. Kullanılmış bir Volvo'ydu.
Ebba'nın Holger Erikson'dan söz ettiğini anlaması biraz zamanını almıştı.
Araba kullandığını bilmiyordum dedi şaşkınlıkla. Ehliyetin olduğunu bile bilmiyordum.
Tam 39 yıldan beri kullanıyorum diye karşılık verdi Ebba ve hala o Volvo'yu kullanıyorum.
Wallander polis otoparkında yıllardan beri gördüğü bakımlı Volvo'yu birden anımsadı. Seni kazıklamadığını umarım dedi.
Kazıkladı diye karşılık verdi Ebba. O gün bu araba için ödediğim miktar gerçekten de çok fazlaydı. Ama arabama iyi baktım ve sonunda da şanslı olan ben oldum. Arabamla şimdi koleksiyoncular ilgileniyor.
Gitmeliyim dedi Wallander ama bir ara beni mutlaka arabanla gezdirmelisin.
Babana arabayı unutma.
Wallander bir an için durup düşündü sonra da kararını verdi. Onu sen arar mısın lütfen? Bana bu iyiliği yap. Onu ara ve işlerimin çok yoğun olduğunu söyle. Onu en kısa zamanda arayacağımı da ekle. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum.
İtalya ile ilgili konuşmak istediğini söylemişti dedi Ebba.
İtalya ile ilgili sonra konuşuruz. Bu şu anda olası değil. Bunu ona söyle lütfen.
Wallander çiçekçi dükkanının yakınlarında arabasını park ettikten sonra dükkana gitti. İçeride birkaç müşteri vardı. Vanya Anderson'a bekleyeceğini işaret etti. 10 dakika sonra müşteriler gittiler ve Vanya Anderson kapalı olduklarını belirten bir not yazarak kapıyı kilitledi. Dükkanın arka tarafındaki küçük çalışma odasına gittiler. Çiçeklerin kokusu Wallander'in midesini bulandırmıştı. Her zamanki gibi not defteri yanında olmadığından masanın üstündeki küçük kartlardan bir tomar alarak notlarını yazmaya hazırlandı.
Her şeye ta başından başlayalım dedi Wallander. Seyahat acentesine telefon ettiniz. Neden onları aradınız?
Anderson'un sinirli olduğu gözden kaçmıyordu. Yerel gazetelerden biri olan Yistat Allehan da masanın üstünde duruyordu. Holger Eriksson cinayeti ilk sayfada yer almıştı. Hiç olmasa neden buraya geldiğimi biliyor diye geçirdi içinden Wallander.
Eriksson'la Gösta Runfeld arasında bir bağ olmadığını kanıtlamaya geldiğimi biliyordur umarım.
Gösta gitmeden önce bana bir not yazıp ne zaman döneceğini bildirmişti diye söze başladı Vanya Anderson. Ama o notu bir türlü bulamadım. Onun için de seyahat acentesini aradım. Oradaki yetkili kişi bana Gösta'nın Kastrup Havaalanı'na gelmediğini söyledi.
Seyahat acentesinin adı ne?
Malmö'deki özel turlar.
Kiminle konuştun?
Anita Lagergren'le.
Wallander bu adı yazdı. Ne zaman aradın?
Anderson ona ne zaman aradığını söyledi.
Anita Lagergren başka ne söyledi?
Gösta'nın yolculuğa çıkmadığını, Kastrup Havaalanı'na gelmediğini, onlara verdiği telefonu aramışlar ama yanıt alamamışlar. Uçağı bir süre bekletmişler, sonra da gitmişler.
Bundan başka bir şey yapmamışlar mı?
Anita Lagergren, Gösta'ya yolculuk masraflarını geri ödemeyeceklerini bildiren bir mektup gönderdiklerini söyledi.
Wallander, Vanya Anderson'un başka bir şeyler daha söyleyeceğini ama birden vazgeçtiğini gördü.
''Galiba bir şey söyleyecektin.'' dedi.
''Tur çok pahalıymış.'' dedi. ''Anita Lagergren bana fiyatını söyleyince çok şaşırdım.''
''Ne kadarmış?''
''Yaklaşık 30.000 kron. Topu topu 2 hafta için bu kadar para çok.''
30.000 kron Wallander için de büyük paraydı. Karşı çıkmadı. Yaşamında böylesine pahalı bir yolculuğa çıkmayı aklının ucundan bile geçiremezdi. Babasıyla birlikte Roma'da geçirdikleri bir hafta boyunca bu paranın ancak 1/3'ünü harcamışlardı.
Anlayamıyorum dedi Vanya Anderson. Gösta bu şekilde davranan biri değildir.
Ne zamandan beri onun yanında çalışıyorsun?
11 yıl oldu.
Burada çalışmaktan memnunsun demek öyle mi?
Gösta çok iyi bir insandır. Çiçeklere aşıktır. Yalnızca orkidelere değil tüm çiçeklere.
Bu konuya daha sonra döneceğiz. Bana ondan biraz söz et şimdi. Nasıl biridir?
Anderson bir an için susup düşündü.
Düşünceli ve dostça bir insandır dedi. Belki biraz alışılagelmişin dışında biri de diyebiliriz onun için. Köşesine çekilmiş, dünya işlerinden elini eteğini çekmiş biri.
Wallander bu açıklamanın Holger Eriksson için de geçerli olabileceğini tedirginlikle geçirdi içinden. Eriksson'un pek düşünceli olmadığının belirtilmesi karşısında yine de kaygı içindeydi.
Evli mi?
Dul.
Çocukları var mı?
2 tane. İkisi de evli ve çocukları var ama burada oturmuyorlar.
Kaç yaşında?
49.
Wallander notlarına baktı.
Dul bir erkek dedi. Karısı çok genç yaşta ölmüş olmalı. Kaza mı geçirmiş?
Bilmiyorum. Gösta bu konuda pek konuşmaz. Ama galiba boğulmuş. Öyle duymuştum.
Wallander bu konuyla ilgili soru sormaktan vazgeçti. Gerekirse konuya daha sonra yeniden geri dönerdi. Kalemini masanın üstüne koydu. Çiçeklerin kokusu içini bayıltıyordu.
Bu konuda oldukça zaman harcamış olmalısın dedi. Son birkaç saat içinde iki konu seni bir hayli endişelendirmiş olmalı. Bunlardan biri Gösta'nın neden Afrika'ya giden uçağa binmediği. Diğeri ise şu anda Nairobi'de olması gerekirken orada olmayışı.
Peki ama nerede?
Vanya Anderson evet dercesine başını salladı. Wallander Anderson'un gözlerinin yaşardığını fark etti.
Mutlaka başına bir şey gelmiş olmalı dedi. Seyahat acentesiyle konuştuktan hemen sonra Gösta'nın evine gittim. Sokağın başında oturuyor. Çiçeklerini sulamam için bana yedek anahtarlarını vermişti. Yolculuğa çıktığını düşündüğüm için ilk hafta evine iki kez gittim. Çiçeklerini suladım ve mektuplarını da masanın üstüne bıraktım. Az önce yine gittim. Evde değildi ve evine hiç gelmemişti.
Bunu nasıl anladın?
Anladım işte.
Peki sence ne olmuş olabilir?
Hiçbir fikrim yok. Bu yolculuğa çıkmak için can atıyordu. Bu kış orkidelere ilişkin yazmaya başladı, kitabını bitirmeyi tasarlıyordu.
Wallander yüreğindeki sıkıntının arttığını hissetti. İçinde bir yerlerde uyarıcı zil çalmaya başlamıştı bile. Bu sessiz alarmı çok iyi tanırdı. Not almak için kullandığı küçük kartları topladı.
Gösta'nın evine gidip bakmak istiyorum dedi. Sen de dükkanı yeniden açmalısın. Tüm bu olanların mantıklı bir açıklaması olduğundan eminim.
Vanya Anderson bu sözlerin doğruluğunu anlamak istercesine Wallander'in gözlerinin içine dikkatle baktı. Ama aradığı güvenceyi bulamadı. Wallander'e Gösta'nın evinin anahtarlarını verdi. Gösta dükkanıyla aynı sokakta kentin merkezine bir blok daha yakında oturuyordu.
Evi inceledikten sonra anahtarları geri getiririm dedi.
Dar sokağa çıktığında yaşlı bir çiftin park ettiği arabasının arasından güçlükle geçerek kaldırıma çıktıklarını gördü. Çift ona azarlarcasına baktı ama Wallander onları görmezden gelerek yoluna devam etti.
Gösta'nın dairesi yüzyılın başında inşa edildiği anlaşılan bir binanın üçüncü katındaydı. Bina asansörlüydü ama Wallander basamakları çıkmayı yeğledi. Birkaç yıl önce oturduğu daireyi böylesi bir daireyle takas etmeyi düşünmüştü. Oysa artık bir gün Maria Gatan'daki dairesini satacak olursa bahçeli bir ev alacaktı. Bayba'nın mutlu olabileceği bir yer olacaktı bu. Belki bir de köpekleri olurdu.
Anahtarla kapıyı açarak Gösta Runfeld'in dairesine girdi.
Yaşamımda kim bilir kaç kez yabancı birinin evine girdim diye geçirdi içinden. Kapının eşiğinde durdu. Her evin kendine has bir havası, özelliği vardı. Yıllar boyunca Wallander evin sahibinin izlerini dinleme alışkanlığını kazanmıştı. Ağır adımlarla odaları dolaştı. Genellikle ilk izlenim her zaman en çok işe yarayan izlenim olurdu. Bu evde bir sabah olması gereken yerde olmayan Gösta Runfeld adında biri yaşıyordu. Wallander Vanya Anderson'un söylediklerini düşündü. Runfeld'in Afrika yolculuğuna çıkmak için can attığını söylemişti.
Wallander evin dört odasıyla mutfağını dolaştıktan sonra oturma odasının ortasında durdu. Ev büyük ve aydınlıktı. Nedense Runfeld'in evini özensiz bir biçimde döşediğini hissediyordu. Kişiliği olan tek yer çalışma odasıydı. Bu odada insanı rahatsız etmeyen bir karışıklık vardı. Kitaplar, kağıtlar, bitki ve çiçek resimleriyle doluydu. Bilgisayar da vardı. Pencerenin kenarlarında çocuklarıyla torunlarının resimleri vardı. Asya'da bir yerde büyük ve iri orkidelerin arasında çekilmiş Runfeld'in bir resmi de vardı. Resmin arkasındaysa Burma 1972 yazılıydı. Runfeld resmi çeken kişiye içtenlikle gülümsemişti. Güneş yanığı yüzü mutlulukla parlıyordu. Resmin renkleri solmuştu ama Runfeld'in gülümsemesi yok olmamıştı. Wallander resmi yerine koyduktan sonra duvarda asılı olan haritaya baktı. Biraz aradıktan sonra Burma'nın nerede olduğunu buldu. Sonra da çalışma masasının başına geçip oturdu. Runfeld çıkması gereken bir yolculuğa çıkmamıştı. En azından Özel Turlar adlı seyahat acentesinin düzenlediği turla Nairobi'ye gitmediği kesindi. Wallander yerinden kalkarak yatak odasına gitti. Tek kişilik ve dar olan yatak yapılmıştı. Yatağın yanında birkaç kitap duruyordu. Wallander kitapların başlıklarına baktı. Hepsi de çiçekler ve bitkilerle ilgili kitaplardı.
Yalnızca biri uluslararası para piyasası ile ilgiliydi. Wallander eğilerek yatağın altına baktı. Hiçbir şey yoktu. Dolabı açtı. Dolabın içindeki rafların birinde iki valiz vardı. Parmak uçlarında yükselerek valizleri yere indirdi. İkisi de boştu. Sonra da bir sandalye almak için mutfağa gitti. Sandalyeye çıkarak dolabın en üst rafına baktı. Orada aradığını buldu. Bekar erkeklerin evleri genellikle tozlu olurdu. Runfeld'in evinde de bu kural bozulmamıştı. Tozların içindeki ana hatlar son derece belirgindi. Rafta üçüncü bir valiz daha vardı. Aşağıya indirdiği iki valiz de eski ve birinin kilidi kırık olduğundan Wallander Runfeld'in eğer yolculuğa çıksaydı üçüncü valizi kullanacağını düşündü. Bu valiz evin içinde bir yerlerde de olabilirdi. Ceketini sandalyenin arkasına asarak tüm dolapları teker teker incelemeye koyuldu ama hiçbir şey bulamadı. Bir süre sonra da yeniden çalışma odasına döndü. Runfeld eğer yolculuğa çıkmışsa mutlaka pasaportunu da yanına almış olmalıydı. Wallander kilitli olmayan çekmeceleri teker teker aradı. Çekmecelerin birinde içinde kurutulmuş bitki koleksiyonu olan bir albüm gördü. Kapağını açtı. Gösta Runfeld, 1955 yazıyordu içinde. Bitkilere ve çiçeklere olan merakı demek okul yıllarında başlamıştı. Wallander 40 yıllık peygamber çiçeğine baktı. Rengi hala solmamıştı. Aramayı sürdürdü. Pasaportu bulamıyordu. Kaşlarını çattı. Valiz ve pasaport yoktu. Biletleri de bulamamıştı. Çalışma odasından çıkarak oturma odasındaki koltuklardan birine geçip oturdu. Bazen yer değiştirmek düşünmesine yardımcı olurdu. Runfeld'in evinden pasaportu, biletleri ve içi eşya dolu valiziyle ayrıldığına ilişkin birçok işaret vardı burada. Düşünmeye başladı. Kopenhag'a giderken başına bir şey gelmiş olabilir miydi? Feribotların birinden denize düşmüş olabilir miydi? Eğer düşseydi mutlaka valizi bulunurdu. Cebindeki not aldığı kartlardan birini çıkardı. Kartın üstüne dükkanın telefon numarasını yazmıştı. Telefon etmek için mutfağa gitti. Mutfağın penceresinden Yistad limanındaki forkliftleri görebiliyordu. Polonya'ya giden feribotlardan biri limandan kalkmıştı. Telefona Vanya Anderson yanıt verdi. ''Ben hala evdeyim.'' dedi Wallander. ''Bir iki sorum var. Kopenhag'a nasıl gideceğini söylemiş miydi?'' Vanya Anderson hiç düşünmeden karşılık verdi. ''Her zaman Dragör ve Limham yoluyla gider.'' Hiç olmasa bunu öğrenmişti. ''Kaç tane valizi olduğunu biliyor musun?''
''Hayır, bilmeli miyim?''
Wallander bu soruyu daha farklı bir şekilde sorması gerektiğini fark etti. ''Nasıl valizler kullanır?''
''Genellikle çok valizle yolculuğa çıkmaz.'' diye karşılık verdi Anderson. ''Az eşyayla nasıl yolculuk edileceğini çok iyi bilir. Bir el çantası ve bir de büyükçe tekerlekli valizi yanına alır.''
''Ne renk?''
''Siyah.''
''Emin misin?''
''Evet eminim. Birkaç kez onu karşılamaya gitmiştim. Tren istasyonundan ya da Sturup havaalanından. Gösta hiçbir şeyi atmaz. Eğer yeni bir valiz satın alsaydı mutlaka haberim olurdu.'' Çünkü yaşamın ne denli pahalılaştığından şikayet etmeye başlardı. Bazen son derece cimri biri olurup çıkardı.
Ne var ki Nairobi yolculuğu 30 bin kron diye geçirdiği içinden Wallander. Ve bu para sokağa atılmıştı. Bunu isteyerek yaptığından emin değilim. Vanya Anderson'a anahtarları yarım saat içinde geri getireceğini söyledi. Telefonu kapadıktan sonra Anderson'un söylediklerini düşündü. Siyah valiz, dolabın içindeki valizler griydi. El çantasını da görmemişti. Ayrıca bir de Runfeld'in Limham yoluyla dünyaya açıldığını öğrenmişti. Pencerenin önünde durarak karşıdaki evlerin çatılarına baktı. Polonya'ya giden feribot gözden kaybolmuştu. Mantıklı değil diye geçirdiği içinden kaza geçirmiş olabilir ama bu bile kesin değil. En önemli konuyu iyice incelemek amacıyla bilinmeyen numaraları arayarak Limham ile Dragor arasında çalışan feribot hattının telefonunu istedi. Şansı yaver gidiyordu ve hiç zaman kaybetmeden santral memuru onu hemen feribotlarda unutulan eşyalardan sorumlu kişiye bağladı. Adam Danimarkalıydı. Wallander ona kim olduğunu açıkladıktan sonra siyah bir valizin unutulup unutulmadığını sordu. Unutulması gereken tarihi verdi, sonra da beklemeye koyuldu. Birkaç dakika sonra da adının Mogensen olduğunu söyleyen Danimarkalı'nın sesini duydu. ''Yok.'' dedi. Wallander düşünmeye çalıştı. Bir sorusu daha vardı. Feribotlarda insanlar kaybolabilir mi? Yani denize düşebilirler mi?
Pek sık değil diye karşılık verdi Morgensen. Wallander adamın sesinden onun ciddi olduğunu anlamıştı.
Ama zaman zaman olabilir değil mi?
Tüm feribotlarda böylesi kazalar olabilir dedi Morgensen. İnsanlar denize atlayarak intihar edebilir ya da sarhoş olup düşebilirler. Bazıları güç denemesi yaparak dengelerini kanıtlamak amacıyla parmaklığın üstünde yürürler. Ama bunlar o denli sık olan olaylar değildir.
Denize düşenler kurtulabilir mi?
Bazıları kıyıya yüzer diye karşılık verdi Morgensen. Bazılarında balıkçı tekneleri kurtarır. Çok azı boğulur.
Wallander'in başka sorusu yoktu. Yardım ettiği için adama teşekkür ettikten sonra telefonu kapattı. Elinde somut bir şeyler olmamakla birlikte yine de Runfeld'in Kopenhag'a gitmediğinden emindi. Valizini hazırlamış, pasaportunu ve biletini alarak evinden çıkıp gitmişti. Sonra da kaybolmuştu.
Wallander çiçekçi dükkanındaki kan gölünü anımsadı. Bu ne anlama geliyordu?
Belki de bunu daha başından yanlış değerlendirmişlerdi. Hırsızın içeri girmesi yanlışlık sonucu olmayabilirdi. Olayları anlamaya çalışarak evin içinde dolaştı. Mutfaktaki telefonun çalmasıyla birlikte yerinden sıçradı. Koşarak açtı. Hansson Eriksson'un evinden arıyordu.
Martinson, Runfeld'in kaybolduğunu söyledi dedi.
Burada olmadığı kesin diye karşılık verdi Wallander.
Nerede olabileceğine ilişkin bir fikrin var mı?
Hayır yok, bana kalırsa o yolculuğa çıkmaya kararlıydı ama bir şey onu engelledi.
Sence bir bağlantı olabilir mi?
Wallander düşündü. Tam olarak neye inandığını kendisi de bilmiyordu.
Bu olasılığı göz ardı edemeyiz dedi.
Çiftlik evinde işlerin nasıl gittiğini sordu ama Hanson'un söyleyecek fazla bir şeyi yoktu. Wallander telefonu kapattıktan sonra bir kez daha evi dolaştı. Görmesi gereken bir şey olduğuna ilişkin duygular vardı içinde. Sonunda pes etti. Koridorda duran postaya baktı. Seyahat acentesinden bir mektup gelmişti. Elektrik faturası da gelmişti. Ayrıca Boras'taki bir firmadan gelen pakete ilişkin bir haber kağıdı vardı. Bunun bedelinin postaneye ödenmesi gerekiyordu. Wallander kağıdı cebine attı.
Vanya Andersen onu dükkanda bekliyordu. Wallander ona aklına önemli olduğunu düşündüğü bir şey gelirse mutlaka kendisine arabasını söyledi. Sonra da arabasını atlayarak karakola geri döndü. Haber kağıdını Ebba'ya vererek birini postaneye gönderip paketi aldırmasını söyledi. Öğleden sonra saat 1'de çalışma odasının kapısını kapadı. Karnı acıkmıştı. Ama kaygısı açlığından çok daha yoğundu. Bu duyguyu çok iyi bilirdi. Bunun ne anlama geldiğinin farkındaydı. Göster Runfeld'i canlı bulacaklarından kuşkuluydu.
7. Ayrımın sonu. Sayfa 87.